Güzel. Bir mesihçi bütün gün ne yapmalı? İmamla hayat nasıl geçmeli? Ne yapacağız bütün gün?
Düşe kalka savaşacağız.
Biliyoruz imamın hayatı kocaman bir bekleme salonu. Kocaman bir çakal ne? Bekliyoruz tren gelsin, alsın bizi götürsün cennete. Öyle değil mi? Ve bugünkü konumuz bu. Bakacağız Matta 24 ve 25'e. Ve o da bu iki bölümü 24'ün sonunda ve bütün 25. bölüm İsa Mesih 5 tane benzetme anlatıyor. Dersiniz bir benzetme nedir? Benzetme küçük bir hikayedir. Günlük yaşamdan alınmış küçücük bir olay. Çok basit, çok prost bir olay. Ama bu basit olay bizi çok büyük ruhsal hakikat anlatıyor. Mesela biliyorsunuz en birinci benzetmelerden biri diyor, bir köylü, bir ekinci gitmiş tohum eksin, sağa sola atadılar. Biri rastgele nereye düşerse. Bir de sonra bakmış dört çeşit toprak var. Her çeşit toprak bu tohuma başka bir fırsat verdi. Yani büyüsün ya da büyümesin. Değil mi? Bu bir benzetme. Ne anlıyoruz? Çok derin bir hakikat var. Önemli olan insanın yüreği. Toprak o yürektir. Evet ama bugün İsa Mesih'in başka bir konuda söylediği benzetmelerle uğraşacağız. 24. bölümde İsa apaçık dedi ki dünyanın sonu nasıl olacak? Bizi gösterdi çok açık sözlerle. Hem Yeruşalim kasabasının sonu hem dünyanın sonu nasıl olacak diye bize anlattı ve herkes bunu konuşuyor. Herkes konuşuyor. Bugünlerde Allah'ın krallığı geliyor. Dünyanın sonu yakınlıyor. Öyle değil mi? Ha, bu hep bu yeni bir şey değil. Hep öyle konuşuyordular. Kim hepten küçük değilse 2012 senesini hatırlayacak. O zaman neydi? Maya takvimi değil mi? Yani Meksika'da bir Maya halkı yaşarmış. Onlar da eskiden çok büyük bir kalender, bir takvim hazırlamışlar. Ve dermişler işte 2012'de 12. ayın 24'ünde dünya sona gelecekmiş. Hatırlıyorsunuz değil mi? Herkes bir panik hali içindeydi değil mi? Titrediler. 2000 senesinde gene aynısı olacak. Yani kompüter virüsü tamamı 2000 senesinde her şey bozulacak. Bütün teknoloji bitecek. Hep böyle panikalar var. Ve şimdi virüs var, aşı var. Ve herkes diyor ay şeytanın simbolü. Ve herkes ondan korkuyor. Acaba eğer sen bilirsen dünyanın sonu çok yakındır sen ne yapacaksın? 2000 sene oluyor artık. 2000 seneden beri bekliyoruz İsa gelsin. Yani hemen hemen sene geçmiyor. Ne zaman diyorlar? İşte bu sene gelecek ya da 3 sene sonra gelecek. İsa Mesih'in zamanından bu yana hep öyle oldu. Ama hepsi yanlış bu prognozalar, bu ön bildirimler hepsi yanlış çıktı. Önemli olan değil İsa ne zaman gelecek. İsa diyor ben tez geleceğim. Ben eminim Rab'be yakın olan bir kişi, İsa'yı tanıyan bir kişi için her zaman şimdidir, tezdir. İsa Mesih'in gelişi her zaman tezdir. Maranata diyoruz. Bu söz ne demek? Maranata, Rab tez gel. Kim İsa'yı severse o istiyor İsa çabuk dönsün. Ama Rab'be yakın olmayan bir kişi kendini imanlı sansa da kafasının arkasında hep öyle bir düşünce var. Aa daha çok zaman var. Daha çok zaman var. Öyle değil mi? Daha çok zaman var. Önce bu işi bitireyim, evimi bitireyim. Bir araba alayım. Hani ehliyet alayım, knişka alayım. Hep bir iş var, sonra İsa gelsin. Öyle değil mi? Evet. Ama Martin Luther dedi ki, eğer bilsem İsa bir hafta sonra gelecek, gene bir ağaç dikeceğim diyor. Ne demek istiyor? Biz madem bilmiyoruz İsa ne zaman gelecek, o zamana kadar ne yapacağız önemli. Dikkatimiz olmasın tarihe, datada ne zaman gelecek İsa. Dikkatimiz olsun bizde faydalı iş mi yapacağız, faydasız iş mi yapacağız. Ve bugün bu temada İsa Mesih konuştuğu 5 benzetme bize bir ders versin. Çünkü İsa bu 5 benzetmede sanki bize bir ders vermek istiyor ki onun gelişine kadar İmanlı ne yapsın? Bu bekleme salonun içinde ne yapacağız? Çoğu zaman bir treni beklerken sen çakanlara bekleme odasındasın. Ne yapacaksın? faydalı bir şey yapmıyorsun değil mi? Alacaksın bir telefonu oynuyorsun, bir şey okuyorsun değil mi? Belki bir kişiyle muhabbet yapıyorsun telefonda, öyle şeyler değil mi? Ama İsa Mesih bize göstermek istiyor, bu bekleme odasında neler yapacağız. Tamam mı? Ve bugün buna bakmak istiyoruz. Evet, birinci benzetme. Gecede hırsız. Matta 24, 42'den 44'e kadar okuyorum. Onun için tetikli durun. Çünkü bilmiyorsunuz efendiniz hangi günde gelecek. Şunu da bilin. Ev sahibi bilseydi hırsız gecenin hangi saatinde gelecek, o vakit tetikli duracaktı ve izin vermeyeceğiydi evini bastın. Onun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu, yani İsa, hiç beklemeniz bir saatte gelecek. Değil mi? İşte beklemek için burada değişik örnekler var. Var mı böyle heyecanla uzun bir zaman beklediğin? Ha? Var mı böyle? Eskiden askerlik vardı. Değil mi? Herkes tezkere, hani uvolnenye beklerdi. Günlerini sayardılar. Uzun bir bekleme içindesin. Bir an önce bitsin. Değil mi? Ya da bir kadın sabırsızlıkla bekliyor bebeği doğsun. Öyle değil mi? Çok büyük heyecan var. Ah, bir an önce doğum yapsam, değil mi? Bu yükten kurtulsam. Peki İsa neden geleceği saati bildirmedi? Diyor ki bir hırsız gibi geleceğim. Tabii ki büyük bir fark var. Hırsız geliyor yabancı bir malı çalmaya. Ama İsa gelmiyor yabancı bir şey çalmaya, kendi malını geri almaya geliyor. Ama aynı hırsız gibi diyor, beklemediğiniz bir günde geleceğim. Kadınlar, sizi var mı oldu böyle? Bugün boş veriyorum, televizyon bakıyorum, işleri bırakıyorum böyle karışık, ev kirli, toz pis içinde değil mi? Sonra ansızdan bir misafir geliyor. Panika çok büyük. O zaman çoğu kadınlar öyle yapmıyor. Çoğu kadınlar her zaman temiz olsun diye uğraşıyorlar değil mi? Ama imanlı hayatımızda da aynısını yapıyor muyuz? İmanlı hayatımızda da öyle bir heyecan, öyle bir beklenti var mı? İsa bu beklenmeyen misafir gibi her an basabilir evimi. Öyle bir düşünce var mı? Onun için diyor uyanık durun. Uyumayın. Uyumayın. Peki uyumak imanlı hayatta ne demek oluyor? Bir Mesihçi nasıl uyuyor? Bunu biraz düşünelim. Böyle bazen işitiyorum kişilerden, ben çok uykuya daldım, çok uzaklaştım Rab'den. Şimdi nasıl yeniden döneceğim? Uykuya dalmak ya da onun tersi uyanık durmak, bu bize ne gösteriyor? Uykuya dalan bir kişi kendini sallıyor değil mi? Bırakıyor kendini. Uykuya dalmak bu demektir. Onun kasları, onun muskulları gevşiyor. En birinci uykuya dalmanın birinci adımı, bütün muskullarını sallıyorsun. Hani böyle sıkmıyorsun kendini bir şey yapmaya. Bir şey yapmamak için bütün muskullarını, bütün kaslarını gevşetiyorsun. Sonra kişinin gözleri kapanıyor. Öyle bir şey ki etrafını görmez oluyor. Yoksa uykuya dalamazsın. Gözlerin açık ve muskulların gergin. Böyle uyku olmuyor. İki şey lazım. Muskulları değil mi? Kasları bırakıyorsun ve gözlerini kapatıyorsun. Aynı biçimde imanda uykuya dalan bir kişi, yani uykuya giren bir imanlı aynısını yapıyor. Birincisi o da kaslarını, muskullarını sallıyor. Yani ruhsal işlerden vazgeçiyor. Anlıyor musunuz? Nasıl biz gündelik işlerden vazgeçiyoruz, uykuya dalıyoruz. Aynı biçimde iman da uykuya dalan bir kişi ruhsal işlerden vazgeçiyor. Boş ver. Ben salayım kendi, başkaları uğraşsın. Pastorumuz var ya. Falanca kız kardeş çok biliyor, o yapsın. Öyle değil mi? İşte iman uykusuna giren bir kişi öyle davranıyor. Ve ikinci bir şey, nasıl gözlerimizi kapatıyoruz, etrafımızı görmez oluyoruz. Aynı biçimde rüya görmeye başlıyoruz. Hayallere de dalıyoruz değil mi? Aynı biçimde iman uykusuna dalan bir kişi ruhsal gerçekleri görmüyor. Hakikatleri, kendi gözünün önünde hakikatleri görmüyor ama ruhsal hayallere giriyor. Rüya görüyor. Kendini çok iyi görüyor. Ve başkalarının kusurlarını hemen görüyor. Öyle değil mi? İman uykusu bu demektir. Dünya insanları bizi bakıp diyor ki siz hayalcısınız. Yani gerçekten, realnostan çok uzaklaştınız. Ama tam tersi. Biz biliyoruz hakikati bildiğimiz için. Biz aydınlıktayız. Biz dünyayı yargılıyoruz. Biz dünyayı değerlendiriyoruz. Biz onlara hani onların gerçek nasıl olduğunu anlıyoruz. Onlar bizi anlayamaz. Şimdi bu uykuya dalan bir kişi kimdir? Uykuya dalan bir imanlı kimdir? Değil toplantıya gelmeyen bir kişi. Bunu karıştırmıyor. Çok kişi toplantıya giriyor ama yine uykuda. Ne demek istiyorum? Kim ruhsal vergilerini kullanmazsa öyle bir imanlı uykuya dalmış. İsa'nın öğrencileri ne zaman uykuya daldılar? Çok büyük bir olay var. Getsemani bahçesinde. Ve sadece o da değil. Aynı zamanda İsa Mesih'le birlikte Balkan'dayken. Ne zaman en uyanık lazım da olsunlar. Sanki yani değil mi? Günler arka arkaya geçiyor. Böyle özel bir şey yok ama bazen bir günde çok özel bir şey oluyor. Çok spesyal bir şey oluyor. İşte öyle bir günde uykuya daldılar. Ondan sonra İsa, onların kurtarıcısı, onların öğretmeni, onların muallimi, o kadar büyük bir kişi, o kadar stres içinde diyor ki canım ölüm derecesine kadar sıkıldı diyor. Ve ne yaptılar? Uykuya daldılar. Sefte, İsa onlardan bir şey rica etti. O her zaman veren kişiydi. Onlar alan kişiydi. Her zaman İsa veriyor, ruhsal bereket veriyor. Sefte İsa onlara muhtaç kalıyor. Onlardan bir şey istiyor, onlar uykuya dalıyor. Evet, uyanmak hakkında bazı başka ayetler var, sadece burada demiyor. İsa hırsız gibi geliyorum. 3 defa tekrarlıyor bunu. Açıklama 3:1-2, 16-15. Sonra okuyoruz 1. Petrus 5:8. O da diyor ki, uyanık durun, uykuya dalmayın. Çünkü düşmanınız şeytan bir aslan gibi bağırıp geziniyor. Ve bakıyor kimi yutsun. Düşün. Çok derin uykuya dalmışsın ama karşında bir düşman var. O boş durmuyor. O bakıyor seni yok etsin. O bakıyor seni yutsun. Şeytan tam böyle kişiler arıyor. Tam böyle imanları arıyor. Kim uykuya dalmış? Aktif, günden güne dikkat eden, kendi hayatına dikkat eden bir imanlı. Şeytan onları saldırmıyor. Onlara saldırmıyor. Yapamaz. Ama kim diyor, yok bir şey azıcık. İman uykusuna alayım. Hani başkaları uğraşsın. İşte şeytan onlara saldırıyor. 1. Selanikliler 5-8. Siz hepiniz ışığın evlatlarısınız. Gündüzün insanlarısınız. Biz gecenin ya da karanlığın insanları değiliz. Madem öyle, biz lazım öbür insanlar gibi uyumayalım. Lazım uyanık duralım ve akıllı davranalım. Çünkü uyuyanlar geceleyin uyuyorlar ve sarhoş olanlar geceleyin sarhoş olalar. Ama biz gündüzün insanları olarak akıllı davranmalıyız. Tebere. Bu da bir sarhoşluk için söz konusu oluyor. Hatırlıyorum çok sene önce köy içinde bizim kardeşimiz vardı. Çok eski imanlı. İstanbul'dan bir kardeş geldi, tanıştılar. Bu İstanbul'a gelen kardeş bu eski vaizi sorguya çekti. Sen içiyor musun? O da cevap verdi. Çok şükür eskiden içerdim ama şimdi vazgeçtim. Ama İstanbul'dan gelen kardeş diyor ki iyi güzel bunu anladık da ama ikinci bir sarhoşluk var. Yani şişede değil. Başka bir sarhoşluk var. Değil alkoldan ama dünya sarhoşluğu diyor. Bu dünyanın malı, bu dünyanın çekiciliği, bu dünyanın yani ortamıyla sarhoş olan maalesef çok imanlılar var. Tamam ben hiç geçmiyorum. Hayır. Alkoldan yana sarhoş değil. Ama dünya düşüncesi, mal sevgisi, materyalizm onları sarhoş etti. Ya arkadaşlar hatırlarsınız eskiden yani yaşlılar hatırlıyor. Hayat nasılydı? Evleriniz neye benziyordu? Arabalarınız var mıydı? Telefon var mıydı? Yok. O kadar basit yaşardık Bulgaristan'da. O kadar ilkel, o kadar geri kalmış ama kutsal ruhta mutluyduk. Sevinç vardı. Ve şimdi öyle standartımız öyle değişti ki kimse eski mobilya almaz. Hemen 0 kilometre yepyeni kartondan, değil mi? Kartondan çıkmış yeni mobilya rahat rahat 15-20 bin lira harcıyoruz. Hiç problem değil. Öyle değil mi? Kardeşler bu dünya sarhoşluğu. Bu uyku. Uyanık olmak bu demektir. Bunu reddetmek. Ne lazımsa kendi cebime göre alacağım. Realno yaşayacağım. Düşünceli, uyanık olmak bu demektir. Evet. Facebook'a bakın. Facebook'lar var benim. Herkes içini döküyor Facebook'a. Eskiden psikoloğa giderdin, ona anlatırdın. Şimdi Facebook var. Her şey, gerçek hayat o da belli oluyor. İçki masalları, pahalı arabalar, gelinlikler, süslü evler, düğünde oynamaklar. İşte. Ama aynı zamanda bir sürü ayet yapıştırıyor bu kardeşler. Değil mi? Başka zaman, çok şükür biz Rab'de iyiyiz. Uyanık durun. Ben hırsız gibi geleceğim. İkinci benzetme, iyi hizmetçi benzetmesi. Matta 24, 25, 51'e kadar. Ve bu şimdi daha fazla önderleri konuşuyor. Hepimizi konuşuyor ama daha önemli önderler bu dersi alsın. Madem öyle diyor, sadıkan ve anlayışlı hizmetçi kim olacak? Hizmetçi. Mesih diyor, ben hizmetçi istiyorum. Tamam mı? Ben şef, sen işçi. Oldu mu? Ben sana bir iş veriyorum ve sadıkan olmanı istiyorum. Yani son noktaya kadar bu işimi yerine getireceksin. Kim olacak? Efendisi onu bütün ev halkının başına koyacak. Onlara vakitle yemeklerini versin diye. İşte ruhsal önderler bu işi yapsınlar. Ruhsal yemeği başka imanlılara, ev halkı yazıyor ya, ev halkına yemek versin. Beslesinler. Ruhsal önderlik budur. Tamam mı? Aslında neye benziyor? Sen bir garsonsun, bir kelnersin, servitör. Bir önder olarak sen yemek yaratamazsın. Aşçı Rab kendisidir. O yapıyor yemekleri. Tamam mı? Sen onu mutfaktan arıyorsun ve kişinin önüne koyuyorsun. Senin işin bu. Önderlik budur. Rab'in hazırladığı ruhsal yentileri kişilere ulaştırmak. Ve o işte sadıkan mısın? Önderler kendi kendini sormalı. Bu işi yapıyor muyum ve sadık mı kalıyorum? Yani tam nasıl lazımsa ölüme yapıyorum. Ne mutlu o hizmetçiye, efendisi geldi mi onu bu işin başında bulsun. Demek bekleme odasında ne yapıyoruz? Başkalarını besliyoruz. Başkalarına ruhsal bes veriyoruz. Size doğru bir şey söyleyeyim. Efendisi onu bütün mallarının başına koyacak. Demek büyük bir ödül var. Ama diyelim o hizmetçi kötü birisidir. Yani bekleme odasında ne yapıyor? Ve kendi içinden diyor ki, efendimin gelmesine daha çok vakit var. Ve başlıyor hizmetçi arkadaşlarını dövmeye. Ve içkicilerle birlikte yiyip içmeye. Değil mi? Birçok önderler bunu yapıyor. O vakit, o hizmetçinin efendisi adamın hiç beklemediği bir günde, hiç beklemediği bir saate gelecek. Neydi onun suçu? Sarhoşluk ve dövmek. Yani toplantıda önder diktatör oluyor. Kendi istediğini yaptırıyor yani insanlara. Ve aynı zamanda sarhoş. Belki içki, belki dünya sarhoştu. İkisi de geçerli burada. Öyle bir şey oldu mu diyor. Efendisi hiç bilmediği bir saatte gelecek. Efendisi onu kıyımcık kıyımcık yapacak. Ve ona iki yüzlülerin yanında yer verecek. Orada ağlamak ve dişleri gücüdatırmak var. Evet. Artık sadece bir şey yapmadan beklemek meselesi yok. İkinci bir şey, Rab istiyor ki biz ruhsal yentiler başkalarına verelim. Bir servitör gibi, bir garson gibi olalım. Mutfaktan yemekleri alıp başka imanlıya vereceğiz. Tabi bunu yapmak için ilk önce sen yemekleri alabiliyor musun? Mutfağa gidip, kutsal kitaba gidip oradan yenti çıkarabilir misin? Değil mi? Kutsal kitap bizim mutfağımız, yentiler oradan çıkıyor. Ama sen bunu beceriyor musun? Sen oradan çıkarabileceğin mi bir şey? O da o kadar lezzetli şeyler var, o kadar zengin hazineler var. Ama bulmak ve başkalarına anlatmak meselesi. Tamam. İyi hizmetçi olduktan sonra diyor Rab sana o kadar büyük bir sermaye verecek, o kadar büyük bir servet verecek, her şeyin üstüne koyacak seni. Öbür türlü sen hesap et. Evet. Üçüncü benzetme. Beş akıllı, beş akılsız kız. Matta 25, 1'den 13'e kadar. Ve bu da bir düğün meselesi oluyor. Ne güzel, düğün de oldu mu hepimiz uyanıyoruz. Ama düğün nasıl? Değil bizim düğünlerimiz gibi. Yahudilerin düğünleri. O zamanki Yahudilerin düğünleri. Ve onlar farklı geçiyor. Güvey geliyor. Yani çıkıyor yola. kendi erkek arkadaşlarıyla bir grup yapıyor ve yolda oynamakla, sıçramakla, hoplamakla gidiyorlar kızın evine. Ve kızın evinde kızın arkadaşları bekliyor. Ve kızın arkadaşları hazırlık yapmışlar ve daha duyunca güvey yaklaşıyor. Birkaç metre ileri gidip onunla karşılaşıyor. Öyle ki birlikte kızın evine varsınlar. Böylelikle düğün başlıyor. Ve İsa şimdi bu meseleyi kullanıyor bize ruhsal bir ders vermek için. O zaman gökün krallığı 10 delikanlı kıza benzetilebilir. Lambalarını alıp güveyi karşılamaya çıkmışlar. Onların 5'i akılsız, 5'i yine akıllıydı. Akılsız olanlar lambalarını almışlar ama yanlarına yağ almadılar. Akıllılar gene yanlarına hem lambaları hem de şişeler içinde yağ almışlar. Ama güveyi geçe kalmış. Evet, 2000 sene oluyor artık. İlk imanlılar beklediler İsa birkaç ayda dönsün. Belki bir sene en fazla. Ve İsa şimdi özellikle onlara konuşuyor. Ama güveyi geçe kalmış. O zaman hepsinin gözleri ağlaşmış ve uykuya dalmaya başlamışlar. Şimdi bu da uyku kötü bir şey değil. Normaldir insan bedence yorulsun. Bu da başka bir benzetme, başka bir ders vermek istiyor. Ama gece yarısı birisi şöyle bağırmış. Bakın güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Ve hepsi uyanmışlar değil mi? O vakit bütün delikanlı kızlar kalkıp lambalarını hazırlamışlar. Ve akılsız olanlar akıllı olanlara demişler. Bize azıcık yağlarınızdan verin, lambalarımız sönmek üzere. Ama akıllı olan kızlar şöyle demişler. Olamaz. Yağ hem bize hem de size yetmeyecek. Siz gidin satıcılara. Kendinize yağ alın. Onlar da gitmişti alışveriş yapmaya. Derken güveye gelmiş ve hazır olanlar onunla birlikte içeri girip düğüne katılmışlar ve kapı kapanmış. Sonra öbür delikanlı kızlar da girip demişler, Efendimiz, Efendimiz bizi kapıya aç. Ama o cevap verip demiş, sizi doğru bir şey söyleyeyim, sizi tanımıyorum. Onun için siz tetikli durun. Çünkü ne günü ne de saati biliyorsunuz. Nasıl bu güvey o kadar sert davranıyor? Değil mi? O kızlar onu beklemiş. Seviyorlar güveyi. Seviyorlar. Ama niye böyle sert? Ben sizi tanımıyorum. Ama aslında yalan değil. Çünkü bu güvey 5 akıllı da tanımazdı. Ama niye diyor sizi tanımıyorum? Çünkü o anda kim yoksa kaçırmış oluyor. Değil mi? Sonradan gelmiş olabilir. Ben sizi tanımıyorum. Güvey kim? Gelin kim? Düğün nedir? Anladık. Güvey İsa, gelin biz. Ama herkes tek tek düşünsün kendini akıllı mı, akılsız bir kişi miyim? Evet, en birinci ders hazırlanmak. Kim bu düğüne hazırlık, kim hangi bir düğüne hazırlıksız gidiyor? Olur mu böyle şey? İşten olduğu gibi gidiyorsun düğüne, öyle bir şey olur mu? Hayır, hazırlık yapıyorsun daha haftalar öncesi değil mi? Çoğu zaman. Buradaki kızlar da uzun hazırlıklar yaptı. Ve bu yağ sözü bir rezerva, bir yedek gösteriyor. Başka nerede yedek rezerva kullanıyoruz? Tabii ki arabada. Değil mi? Kasabada araba aydamak, araba sürmek çok kolay. Çünkü benzin biterse hemen 100 metre ötede benzinlik var. Gidip alırsın. Ya uzun yola çıktın mı? Ya da bir çölden geçersen, pustinya. Avustralya'da öyle çöller var, 200-300 kilometre insan yok. Ya o zaman benzin biterse? Yandın. İşte aynı biçimde biz de akıllanmalıyız. Bizim de imanla hayatımız bir çölden geçmektir. Ve biz hazırlık yapmadık mı? Her şeye hazır olmadık mı? Kalacağız. Güvey gelecek ve biz hazırlıksız yakalanacağız. Evet, lazım da önceden hesap yapalım. Benzin yetecek mi, yetmeyecek mi? Ve her bir imanlı öyle. Beklemek meselesi öyle. Hazırlık yapıyorsun ve öyle yola çıkıyorsun. Aynı biçimde bir imanlı da öyle. Ben kaç kişiyi gördüm. İlk başta imana gelince o kadar bir heyecan, o kadar bir coşku, haleluya bağırıp patlıyorlar. Gece gündüz okumak, gece gündüz bir ruhsal iş yapmak. Bir de bakıyorum 6 ay geçiyor. Uf, nerede o? Hayır imanlı ama... İşte soğudu. İşte görüyor musunuz? İmanlı hayatımız değil sadece bir sprint. Sprint demek 100 metre, 200 metre koşmak. İmanlı hayatımız bir maraton. 42 kilometre. Maraton budur. Ve sen de hazırlık yap bir maraton için. Tamam mı? Hazırlık yap, bu maratonu yarışasın. Evet. Dördüncü benzetme, talantlar benzetmesi. Matta 25, 14, 31. Bir talant. Bugün Bulgarca'da talant sözü var. Talantlif, değil mi? Talantlı bir kişi. Ve bu söz aslında Bulgarca değil. Bu benzetmeden alınmıştır. Tamam mı? Önce İncil vardı, sonra hani Bulgarca'ya geçti ve birçok dillere geçti. Sadece Bulgarca değil. Çünkü İsa Mesih'in bu benzetmesini kullandılar. Bir talant nedir? Bir talant aslında bir ağırlık ölçüsü. Aşağı yukarı 42 kilo. 42 kilo ağırlık. Ya altın ya gümüş düşün. 42 kilo altın, şey gümüş bile büyük bir şey. Ya altın olsa 42 kilo. Herkes uyandı. Bakıyorum burada. İsa şunu anlatıyor. Bu iş benziyor yolculuğa çıkan bir adama. Yolculuğa çıkan bir zengin adama. Kendi hizmetçilerini çağırmış ve kendi mallarını onlara emanet etmiş. Zengin bir tüccar. Bol bol mal var. O mecbur bir yolculuk, bir yolculuğa çıkmaya. O yokken iş dursun mu? O zaman çok para kaybedecek. İş lazım dönsün, devam etsin. Herkese kendi fırsatına göre vermiş. Birisine 5 talant. 5 talant ne demek? 5 kilo 210 kilo. 210 kilo altın. Eyvah. Öbürüne 2 talant, başkasına gene 1 talant vermiş. Ve sonra yolculuğa çıkmış. Ve biliyorsunuz sonra ne oluyor? Değil mi? Birinci ve ikinci adam ticaret yapıyorlar. 5 almış olan kişiye 5 tane kazanıyor. 2 almış olan kişi 2 kazanıyor. Demek 100% demek artı. Ama üçüncü adam ne yaptı? Üçüncü adam hiçbir şey yapmadı. Çalmadı. O parayı kendisi için kullanmadı. Yanlış anlamayın. Ama ne yaptı? Gömdü onu. Yani güvenilir bir yer. Toprağın altında kimse bilmiyor. Hani nasıl gömdüm? Aynı biçimde geri alacağım. Öyle. Ve hepsi gidiyor, geliyor şimdi hesap vermeye. Efendisi dönmüş, herkesten hesap bekliyor. 5 alan 10 çeviriyor, 2 alan 4 çeviriyor. Çok güzel. 1 alan gene 1 çeviriyor. Ve o zaman efendisi ne demiş? İyi, güzel, çalmadın, bravo sana. Mı dedi? Yoksa ne dedi? Biliyor musunuz ne dedi? Kötü ve tembel hizmetçi seni. Değil mi bir şey çalmadım? Hayır, çaldın. Kazancımdan çaldın. Bir talant aldın, iki tane lazımdı çevresin çünkü bir tane talant benden çaldın diyor. Öyle hesap var. Anlıyor musunuz? Hesap bu. Kötü ve tembel hizmetçi seni, demek bilirdin ben ekmediğim yerde biçiyorum ve dağıtırmadığım yerde topluyorum. Çünkü adam korkudan böyle iftira da atıyor efendisine. Madem öyle, sen lazımdı parayı bankaya koyasın. O vakit döndüğümde paramı büyümüş olarak, yani faizden lihveyle geri alacaktım. Onun için ondaki talantı alın ve kimin 10 talantı varsa ona verin. Her kimde varsa ona daha da verilecek. Öyle ki bolluk içinde olsun. Ama kimde yoksa onda var olan bile alınacak. Ve yaramaz hizmetçiyi dışarı atın. Karanlığın en kenarına atın. Orada ağlamak ve dişlere gıcırdatılmak olacak. Birçok kişi bu benzetmeye bakarken İsa'ya yakıştıramıyorlar bu sözleri. Sanki imanlıya cehennem olacak. Ne için? Zina için mi? İçkicilik için mi? Katillik için mi? Hayır. Ne için? Ne için? Kendi talantını kullanmadı diye. Kendi sermayesini çalıştırmadı diye, çoğaltırmadı diye. Yani açıkçası ruhsal hayatında hiçbir büyüme olmadı diye. Ve ondan sonra bakıyor, yok efendim bunlar İsa konuşuyor, bunu dünyadaki insanlara... Yok, yok, yok, yanlış, hayır. İşçiler, dünyadaki insanlar işçiler değil. İsa onlara sermaye vermeyecek, hayır. İmanlılarına verecek. Ve bu benzetme bize konuşuyor. Peki bize verilen kapital, o talentlar nedir biliyor musunuz? Hiç düşündün mü? Ya da hiç kendi kendine sordun mu bu benzetme gerçekse? Rab bana bir öyle bir talent verdi mi? Belki de iki talent, belki de 5 talent verdi. Ama talentli olmayan bir işçi yok. Fark ettiniz mi? Hepsinde var. Ve bu hakikati iyice düşünmeliyiz. İsa imanlılara, İsa her bir gerçek imanlıya kutsal ruhun aracılığıyla bir vergi verdi. Bir vergi verdi. Ama bu vergi, bu hediye, bu bahşiş nedir? Değil yemek için bir şey. Değil de hani mesela bir torta ya da öyle bir şey. Nasıl doğum günü alıyoruz. Sen düşün, bir kişi, bir kadınsın ve kocan sana hediye olarak elektrik süpürge alıyor. Rokos Bukaçka. O zaman ne yapacağım bunu? Ne için almış sana bunu?
İş yapasın.
Elbette. Aynı biçimde Rab bizi bu ruhsal vergileri vermedi. Kendi kendimize eğlendirelim. Ama başkasına hizmet edelim. Korintus Kilisesi bunu unuttu. Korintus Kilisesi sandılar ki ruhsal vergiler kendimiz için, kendimi daha iyi hissedeyim diye. Ama Paulus onları çok sert azarlıyor. Nasıl? Sen hizmet etmiyorsun kardeşini. Kendi kendini yükseltiriyorsun. Öyle bir şey olmaz. Ve aynı biçimde eğer sen gerçek bir imanlıysan, belki bir, belki iki, belki beş, ama sende mutlaka talent ya da talentler vardır. Kardeşine hizmet etme fırsatı vardır. Ve ben demiyorum sadece tuvaletleri temizlemek ya da toplantı yerini süpürmek. Öyle bir şey konuşmuyorum. Bu da ruhsal hizmetler için söz konusu oluyor. Ruhsal hizmetler için. Bir pastorun işini sen yapıyorsun. Çok basit, çok biraz konuşmak gerekirse budur. Talent bu demektir. Ruhsal bir iş bitirmek. Tamam mı? Sen kardeşine nasıl hizmet edebilirsin? Ama işte bekleme odasında beklerken bizim zamanımız bununla dolsun. Bu işten meşgul olalım. Ve son olarak 5. benzetme, koyunlar ve keçiler benzetmesi. Mata 25, 32'den 45'e kadar. Evet, koyunlar ve keçiler. Hangisi daha iyi? Yani sembolik olarak hangi hayvan daha hoş bir hayvan? Koyun. Değil mi? Sen bir kıza, ay kuzucuğum diyorsun. Değil mi? Keçiciğim. Olmaz değil mi? Yani. Aynı biçimde İsa da bu benzetmeyi iki tür insan için kullanıyor. Ve şimdi bakalım bu tür iki tür insan kimdir? Kim keçi olacak, kim koyun olacak? Kim iyi, kim kötü? Neye göre ayrım oluyor? Bakın, insanoğlu kendi şanı ile gelecek. Yani ben diyorum, İsa geleceğim. Bütün melekler de onunla birlikte gelecekler. O vakit kendi şanlı kral iskemlesinde oturacak bir kral olarak. Bütün milletler onun önünde toplanacaklar. O da kişileri birbirinden ayıracak. Aynı nasıl bir çoban koyunları keçilerden ayırıyor. Ve koyunları kendi sağ tarafına, keçileri de kendi sol tarafına koyacak. O vakit kral kendi sağ tarafında olan kişileri diyecek, sağ kişiler diyecek. Gelin siz babam tarafından mübarek olanlar. Dünyanın kuruluşundan beri sizin için bir krallık hazırlandı. Artık onu miras alın. Çünkü ben aç idim, siz beni beslediniz. Susamıştım, siz bana içirdiniz. Yabancıydım, siz beni içeri aldınız. Çıplak idim, siz beni giydirdiniz. Hastaydım, siz beni dolaştınız. Mahpustaydım, ziyaretime geldiniz. Ve kral onlara cevap verip diyecek ki, size doğru bir şey söyleyeyim. Benim bu kardeşlerime, yani sormuş, ondan sonra sordular. Yani Rab, ne zaman seni gördük bu halde, sana yardım ettik. Değil mi? Tema oluyor, İsa'ya nasıl davranıyorsun? İsa'ya nasıl davranıyorsun? İsa bu halde görürsen, ona yardım etmeyeceksin mi? Muhtaçtır ve senin ihtiyacını karşılıyorsun. O zaman onlar soruyor, ne zaman gördük seni bu halde yardım ettik? Farkında değildik. Size doğru bir şey söyleyeyim. Benim bu kardeşlerime, onların en küçüğüne bile bu şeyleri ne kadar yapmışsanız o kadarını bana yapmış oldunuz. Demek standart nedir? Neye göre keçi ya da koyun olacağız, yargılanacağız? İsa'ya nasıl yardım ettik? Ama İsa yok meydanda, nasıl yardım edeceğiz? Kardeşlerime. İsa'nın kardeşleri kim ya? Evet işte Yakup vardı, Yahuda vardı, üç kardeş daha vardı. Ama bu onları saymıyor. Bizi kardeş sayıyor. Demek kişiler nasıl imanlılara yardım ettiler, ona göre keçi ya da koyun oluyor, sağ sol, ona göre yargılanıyor. Ve madem dünyanın sonunu bekliyoruz, imanımızı praktikada yaşamak lazım. Çünkü onun tersini anlatıyor. Keçiler kim? Onu yapmayan kişiler. Kim bunu yapmadıysa, diyor ki, oh, biz sana yardım etmedik mi? Nasıl yardım etmedik? Sen yoktun. Biz ne zaman gördük seni yardım etmedik? İsa diyor. Benim kardeşlerime kim ne yapmadıysa bir şey, işte o yargılanıyor. Ve soruyoruz şimdi, İsa bu benzetme kime anlattı? Kimin için geçerli? İnsanlar, imansızlar bize nasıl yardım ettiler diye mi yargılanacak, değil mi? İlk anlayış bu. Evet, bir tarafta öyle çıkıyor ama prensip aynı. Değil sadece imansızlar bize nasıl davrandı, kardeş kardeşe nasıl davrandı, o da aynısı geçerli. Çünkü bütün milletle, bütün halklar diyor, hepsi. Nasıl bekleyeceğiz imansızlar, muhtaç bir kardeşe yardım etsin ama sen yardım etmiyorsun? Olamaz, logika yok, mantık yok. Hayır, bu benzetme hem imansızlara hem imanlara konuşuyor. Ve daha fazla bize aslında bakarsanız. Değil mi? Kardeşini böyle bu durumda görünce susamış, aç, yabancı, çıplak diyor, hasta, mahpusta. O zaman bekliyorsun imansızlar mı onu dolaşsın, imansızlar mı yardım etsin? Elbette biz, bu bizim görevimiz. Ve İsa diyor ki bu da apaçık. Ne kadar kardeşimize yardım etmedik mi ona göre koyuna da keçi olacağız. Yani laflara bakmıyor, işlere bakıyor. Değil, ne düşündün ama ne yaptın? Herkes kardeş için iyi düşünceler düşünüyor ama gerçekten praktikada, gerçekte yardım etmeye hazır mıyız? Bu beşinci benzetme. Ve işte bütün bu benzetmelerle İsa bize anlatmak istiyor. Onun gelişine kadar ne yapacağız? Birincisi, tetikte duracağız, hırsız gibi gelecek diyor. Uykuya dalmayan, uyanık duran, ruhsal uykuya, iman uykusuna dalmayan. İkincisi diyor, hani besleyelim başkaları, bir servitör gibi, bir hizmetçi gibi. Üçüncü olarak diyor, hazırlık yapalım. Kendi ruhsal hayatımızda bu beş akıllı kız gibi hazırlık yapalım. Dördüncüsü diyor, sana bir sermaye verdim, çok büyük bir kapital verdim, onu çalıştır. Nasıl çalıştıracaksın kardeşini? Toplulukta hizmet etmekle, ruhsal hizmetler yapmakla. Ve beşincisi, neyle geçireceğiz bütün bu zamanı? Nasıl kendimizi meşgul tutacağız kardeşlerimize yardım etmekle? Bunu yaptık mı? Öyle yaşadık mı? İsa ne zaman isterse gelsin. Problem değil. İster yarın, ister daha 1000 sene sonra. Ben hazırım. Ama bunları yapmazsan, bunları boş verirsen, o zaman olmuyor. Vay senin haline. İsa geldi mi seni bu vaziyette yakalamazsın. Ve onun için bu beş benzetme bize bir kuraj vermek istiyor. Destek vermek istiyor. Düşüncelerimizi değiştirmek istiyor. Neden? Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz. Herkes daha fazla kendi evine kapanıyor. Fark ettiniz mi? Artık beraberlik çok az. Zaman daha önemli ne kadar para. Beni rahatsız etme, al sana 20 euro, git defol. Ama vaktimi harcama. Artık öyle yaşıyoruz, öyle değil mi? Tam bu durumda İsa Mesih'in bu beş benzetmesi tam bizi konuşuyor. O bizi konuşuyor, harekete geçelim. O bizi konuşuyor, hizmet edelim. O bizi konuşuyor, onun gelişine kadar öyle yaşayalım. Rab sizinle olsun.